Ayrım 47. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1415. Hitler'in son dileği ve vasiyetnamesi. Hitler bu iki belgenin kalmasını istemişti. Kaldı da. Belgeler elimizde. Bunların da ötekiler gibi bu tarih kitabında önemli bir yeri var. Bu belgeler Almanya'yı 12 yıldan fazla, Avrupa'yı da 4 yıl demir pençesiyle yöneten adamın başına gelenlerden hiçbir şey öğrenmediğini, işler büsbütün sarpa sardığı ve sonunda iflasla sonuçlandığı sırada bile bunlardan bir ders almadığını gösteriyor. Hitler hayatının son saatlerinde yine Viyana'daki serseri delikanlı gibi düşünmeye başlamış, Münih'teki birahane günlerinin külhan beyliğine dönmüş, dünyadaki bütün kötülüklerden Yahudileri sorumlu tutmaya ve onlara küfürler yağdırmaya, dünya üzerindeki ham görüşlerini sıralamaya, Almanya'yı zaferi ve istilayı çok gören Alanya'sına kızmaya başlamıştır. Adolf Hitler, tarihin son sözü diye Alman ulusuna ve dünyaya yutturmak istediği bu ayrılış yazılarına, kavgamdan apardığı boş laflarla son uydurduğu yalanları da sokmuştu. Vasiyetname, salt iktidarın iliklerine kadar kemirdiği ve yozlaştırdığı, gösteriş sarhoşu bir müstebite tas tamam uygun bir kitabedir. Hitler'in siyasi vasiyetname adını verdiği belge iki bölüme ayrılmıştı. Birinci bölüm gelecek kuşaklara bir çağrıydı. İkincisi ise gelecek için verdiği somut direktiflerdi. Almanya'nın zorla sürüklenmiş olduğu Birinci Dünya Savaşı'na basit bir gönüllü olarak katkıda bulunduğum zamanın üzerinden 30 yıldan fazla geçmiş bulunuyor. Bu 30 yıl içinde yalnızca halkıma karşı beslediğim sevgi ve bağlılık bütün düşüncelerime, hareketlerime ve hayatıma kılavuzluk etmiştir. Ölümlü bir insanın karşılaşabileceği en zor kararları vermek gücünü bana sağlayan budur. 1939'da Almanya'da benim ya da herhangi başka bir kimsenin savaş istemiş olduğu doğru değildir. Bu savaşı yalnızca asılları Yahudi olan ya da Yahudi çıkarlarına hizmet eden uluslararası devlet adamları istemişler ya da kışkırtmışlardır. Silahlanmanın sınırlandırılması ve denetimi için birçok teklifler ortaya attım. Bu savaşa başlamanın sorumluluğu bana yükletildiği zaman gelecek kuşaklar bu gerçeği görmezlikten gelemeyeceklerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı felaketten sonra İngiltere ya da Amerika'ya karşı bir ikincisinin başlatılmasını hiçbir zaman istememişimdir. Yüzyıllar geçecek ama şehirlerimizin ve anıtlarımızın harabelerinden eninde sonunda bu işten sorumlu olanlara karşı nefret her zaman yeniden başlayacaktır. Bütün bunlar için şunlara teşekkür borçluyuz: uluslararası Yahudiliğe ve onların yardımcılarına. Sonra Hitler Polonya taarruzundan 3 gün önce İngiltere hükümetine Polonya-Almanya problemi üzerinde akla uygun bir çözüm teklif ettiği yalanını bir daha tekrarlıyor. Reddedildi. Çünkü İngiltere'nin yönetici çevresi savaş istiyordu. Bunun nedeni kısmen ticari, kısmen de İngiltere hükümetinin de uluslararası Yahudiliğin yaptığı propagandanın etkisinde kalmış olmasıydı. Bundan sonra yalnız savaş alanlarında ve bombalanan şehirlerde ölen milyonlarca insanın değil, kendi yaptırdığı Yahudi kıyımının da tek sorumlusu olarak Yahudileri gösteriyor. Sonunda neden Berlin'de kalmak kararını vermek istediğini açıklıyor. Bütün gerilemelere rağmen bir ulusun varlığı için yaptığı en şanlı ve kahramanca mücadele olarak tarihe geçecek olan 6 yıllık savaştan sonra bu devletin başkenti olan bir şehri bırakamam. Milyonlarca insanın bu şehirde kalarak göze aldıkları alın yazılarını onlarla paylaşmak istiyorum. Bundan başka isterik halk kitlelerinin dikkatlerini başka yerlere çekmek için Yahudilerin tasarladıkları yeni bir sahne düzenlemek isteyen düşmanın eline düşmeyeceğim. Onun için Berlin'de kalmaya, burada Führerliğin ve Başbakanlığın durumunu artık büsbütün umutsuz gördüğüm anda isteyerek ölümü seçmeye karar verdim. Köylülerimizin ve işçilerimizin muazzam işler başardıklarını ve adımı taşıyan gençliğimizin de tarihe eşsiz bir katkıda bulunduğunu bilerek sevinç içinde öleceğim. Bundan sonra bütün Almanlara mücadeleden vazgeçmemelerini öğütlüyor. nasyonel sosyalizmin o an için yenildiğini kabul etmek zorunda kaldığını söylüyor. Ama askerlerin ve kendisini yapmış oldukları fedakarlıklarla günün birinde yeşerecek tohumların atılmış olduğunu parti arkadaşlarına temin ediyor. Nasyonel sosyalist hareket tam bir birlik halindeki ulusun içinden şanlı bir şekilde yeniden doğacaktır. Hitler orduya ve özellikle subaylara son bir zılgıt vermeden ölecek değildi elbet. Felaketin başlıca sorumlusu onlardı. Nazizmin hiç olmazsa o an için öldüğünü kabul ediyordu. Ama üç silahlı kuvvetten de özellikle şunu istiyordu: askerlerimizde nasyonal sosyalist imanla direnme ruhunu her türlü araçla kuvvetlendirmeli, bu hareketin kurucusu ve yaratıcısı olarak bizzat kendimin korkakça bir çekilme ya da teslim olma yerine ölümü seçtiğim özellikle belirtilmelidir. Sonra ordudaki subaylara da ufak bir kamış. Bir bölgenin ya da bir şehrin teslim edilmemesi, ileride Alman ordu subayları arasında da donanmamızda olduğu gibi bir namus sorunu olmalı ve komutanlar ölünceye kadar görevlerine bağlı kalmak konusunda en parlak örnekleri vermelidirler. Bir bölgenin ya da bir şehrin Stalingrad'da olduğu gibi ölünceye kadar tutulması için direnmek fikri Hitler'indi. Stalingrad'da bu konuda direnmesi büyük bir felaket doğurmuştu. Ama başka şeylerde olduğu gibi bundan da hiç ders almamıştı Hitler. Siyasi vasiyetnamenin ikinci bölümünde yerine geçecek kimseler konusu ele alınıyordu. Nazi İmparatorluğu alevler ve bombalar altında çökerken Hitler yerine geçecek adamı seçmeden ve seçeceği adamın hükümete kimleri alacağını kesinlikle bildirmeden ölmek istemiyordu. Önce yerine geçmek isteyenleri bir yana atmalıydı. Ölümümden önce eski Reich Marşalı Hermann Göring'i partiden attım ve 20 Haziran 1941 tarihli kararnameyle ona vermiş olduğum hakları geri aldım. Onun yerine Amiral Dönitz'i Reich Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı olarak tayin ediyorum. Ölümümden önce eski SS Reichsführeri ve İçişleri Bakanı Himmler'i de partiden ve devletteki bütün görevlerinden attım. Ordu, hava kuvvetleri ve SS liderlerinin kendisine ihanet ettiklerine, zaferi bozduklarına inanıyordu. Bu bakımdan Hitler'in istila savaşında büyük bir rol oynamamış olan donanma lideri onun yerine geçebilirdi. Savaşın büyük bir kısmını yürütmüş ve insanların da büyük bir kısmını kaybetmiş olan orduya indirilen son bir darbeydi bu. Partinin ilk günlerinden beri Goebbels'le birlikte en yakın arkadaşları olan iki adamı son bir kere daha suçlamayı unutmadı. Göring ile Himmler bana olan bağlılıklarından ayrıldıkları gibi benim bilgim dışında ve isteğime aykırı olarak düşmanla gizlice görüşmelere girişerek ve devleti kanun dışı yollarla ele geçirmeye teşebbüs ederek tüm ulusa onarılmaz bir utanç yüklemişlerdir. Hitler hainleri attıktan ve yerine geçecek adamı bildirdikten sonra Dönitz'e yeni hükümete kimleri alacağını anlatmaya başlıyor. Bunlar savaşa ellerindeki bütün imkanlarla devam edebilecek namuslu insanlardır diyor. Goebbels başbakan, Bormann'da parti bakanı, yeni bir bakanlık olacaktı. Avusturya Kiesling'i ve son zamanların Hollanda kasabı Seyss Inquart dışişleri bakanıydı. Speer de Ribbentrop gibi yıkılmıştı. Papen tarafından 1932'de Maliye Bakanı tayin edildiğinden beri bu mevkide kalan Kont Schwerin von Krosigk yine aynı bakanlıkta kalacaktı. Bu adam bir budalaydı, ancak bakanlıkta kalmak bakımından büyük bir dehaya sahip olduğunu da kabul etmeli. Hitler, halefinin hükümete kimleri alması gerektiğini bildirmekle kalmadı, bu hükümete son, tipik bir direktif de verdi. Her şeyden önce hükümete ve halka ırk kanunlarını sonuna kadar korumalarını ve bütün ulusları zehirleyen uluslararası Yahudiliğe karşı merhametsizce karşı koymalarını öğütlerim. Yüksek Alman savaş kahramanı bu cümleyle bitirdi vasiyetnamesini. 29 Nisan Pazar günü sabahın 4'üydü. Hitler Goebbels'i, Bormann'ı ve General Krebs ile General Burkhoff'u çağırdı. Belgeyi imzalarken tanıklık etmelerini ve kendi imzalarında atmalarını istedi. Sonra özel dileklerini hemen dikte etti. Bu özel vasiyetnamede de kaderin seçtiği büyük adam yeniden eski Avusturyalı orta sınıf aslına döndü. Neden evlendiğini, karısıyla birlikte neden intihara karar verdiklerini açıkladı. Hayatta kalan akrabalarını basit bir şekilde geçindirebilecek mallarını sayıp döktü. Hitler iktidarını Göring gibi hiç olmazsa zenginleştirmek için kullanmamıştı. Mücadele yıllarında evlenme sorumluluğunu üzerime alamayacağıma inandığım halde, şimdi hayatım sona ermeden, yıllarca süren gerçek bir dostluktan sonra benim alın yazımı paylaşmak üzere kendi isteğiyle bu kuşatılmış şehre gelen kadını karım olarak kabul etmeye karar verdim. Kendisi kendi isteğiyle karım olarak ölecektir. Halkımın hizmetinde geçirdiğim yıllar içinde kaybettiklerimiz ikimiz için de böylece karşılanmış olacaktır. Mallarımın bir değeri varsa bunlar partiye ya da artık parti yoksa devlete ait olacaktır. Eğer devlet de kalmamışsa vereceğim başka bir talimat da kalmamış demektir. Yıllardan beri koleksiyon yaptığım tablolar özel bir amaçla toplanmış değildir. Bunlar doğduğum şehir olan Tuna üzerindeki Linz'de bir resim galerisi açmak için toplanmıştır. Vasiyetnamenin uygulayıcısı olarak Bormann'dan şunlar rica ediliyordu. Kişisel hatıra olarak değeri olan ya da küçük bir burjuva, Kleiner Bürgerlich'in hayatını sürdürecek her şey akrabalarıma verilecektir. Hitler akrabalarının kimler olduğunu söylemiyor ama sekreterlerine söylediğine göre bunlar kız kardeşi Paula ile kayınvalidesiydi. Karım ve ben yerlerimizden atılmanın ve teslim olmanın utancından kurtulmak için ölmeyi tercih ediyoruz. Cesetlerimizin halkıma hizmet ettiğim 12 yıl içinde günlük çalışmalarımın büyük bir kısmını geçirdiğim yerde yakılmasını istiyoruz. Ayrılış mesajlarını dikte etmekten yorulmuştu. Hayatının son pazar günü yatmaya giderken Berlin'de şafak söküyordu. Şehri kara bir duman bulutu kaplamıştı. Rus topları ateş ettikçe binalar alevler içinde yıkılıyordu. O anda Ruslar Wilhelmstrasse'den ve başbakanlıktan çok uzakta değillerdi. Hitler uyurken Goebbels ile Bormann'da acele işlerini toparladılar. Az önce tanık olarak imzaladıkları siyasi vasiyetnamede Führer başkentten çıkıp gitmelerini ve yeni hükümete katılmalarını özellikle emretmişti. Bormann emre uymak için can atıyordu. Liderine olan bütün bağlılığına rağmen elinden gelirse onun ölüm yolculuğuna katılmak niyetinde değildi. Hayatta istediği tek şey perde gerisinde işler yönetmekti. Dönitz ona bu imkanı sağlayabilirdi. Ama Hitler'in öldüğünü işitecek olan Göring onun tahtını hemen ele geçirebilirdi. Göring'in böyle bir işe kalkışamayacağından emin olmak için Berchtesgaden'daki SS karargahına bir radyo mesajı gönderdi. Berlin ve biz düşecek olursak 23 Nisan hainleri hemen ortadan kaldırılacaklardır. Askerler, görevinizi yapın. Hayatınız ve şerefiniz buna bağlıdır. Bu mesaj Bormann'ın SS'lere yakalattığı Göring ile Hava Kuvvetleri Kurmayı'nın öldürülmesi için verilmiş bir emirdi. Doktor Goebbels de Eva Braun gibi ama ondan farklı olarak sevgili Führer'inin bulunmadığı bir Almanya'da yaşamak istemiyordu. Yıldızını onunkine bağlamıştı. Hayattaki çabuk yükselişini yalnızca ona borçluydu. Nazi hareketinin büyük peygamberi ve propagandacısı olmuştu. Hareketin efsanelerini yaratan Hitler'den sonra oydu. Bu efsaneleri yaşatmak için yalnız liderin değil, eski arkadaşları arasında ona tek ihanet etmeyen insanın da kendi hayatını feda etmesi gerekiyordu. O da yüzyıllar boyunca anılacak ve bir gün nasyonel sosyalizm ateşinin yeniden parlamasına yarayacak bir örnek olacaktı. Hitler'in odasına çekilmesinden sonra Goebbels de bu düşüncelerle sığınaktaki küçük odasına çekildi ve orada bugünün ve geleceğin kuşaklarına seslenen kendi ayrılış mektubunu yazdı. Başlığı şuydu: Führer'in siyasi vasiyetnamesine ek. Führer bana Berlin'den ayrılmamı, kendisi tarafından tayin edilen hükümette büyük bir mevki işgal etmemi emretti. Hayatta ilk olarak Führer'e itaat etmeyi kesinlikle reddediyorum. Bu davranışıma karım ve çocuklarım da katılmaktadır. Führer'in bana en çok ihtiyacı bulunduğu bir sırada kendisini terk etmeme insanlık ve kişisel bağlılık duygularım engeldir. Ayrıca bu şekilde davrandığım takdirde bütün hayatım süresince de namussuz, hain, bayağı ve rezil bir adam olarak hem kendi kendime olan saygımı hem de yurttaşlarımın saygısını yitirmiş olacağım. Savaşın bu kritik günlerinde Führer'i çeviren ihanet kabusu içinde onunla birlikte ölüme kadar kayıtsız şartsız kalacak hiç olmazsa bir insanın bulunması gerek. Bu bakımdan Alman halkının geleceği için büyük hizmette bulunduğuma inanıyorum. Önümüzdeki zor zamanlarda örnekler insanlardan daha önemli olacaklardır. Bundan ötürü karımla birlikte kendi başlarına karar veremeyecek kadar ufak ve eğer büyük olsalardı bu karara hiç düşünmeden katılacak olan çocuklarım adına Almanya başkentinden düşse bile ayrılmamaya, Führer'in hizmetinde ve onun yanında çalışmadıkça benim için hiçbir değeri bulunmayacak bir hayata, Führer'in yanında son vermeye değişmez şekilde karar vermiş bulunuyorum. Doktor Goebbels yazısını 29 Nisan günü sabahı saat 5.30'da bitirdi. Berlin'de ortalık iyice ağarmıştı. Ama savaştan çıkan dumanlar güneşi örtüyordu. Elektrikle aydınlanan sığınakta daha bir sürü yapılacak işler vardı. İlk iş, Führer'in son dileği ve vasiyetnamesini yakınlarda bulunan Rus hatlarından geçirerek Dönitz'e ve başkalarına göndermek, bunları gelecek için saklatmaktı. Bu değerli belgeleri götürmek için 3 haberci seçildi. Hitler'in askeri yaveri binbaşı Willy Johannmayr, Bormann'ın danışmanlarından SS subayı Wilhelm Sander ve bir gece önce Himmler'in ihaneti haberini getiren Propaganda Bakanlığı memurlarından Heinz Lorenz. Birçok nişanlar almış olan Johannmayr, ötekilerin de Kızıl Ordu hatlarını geçmelerine yardım edecekti. O da elindekileri Bohemia dağlarında dayanan Feldmarschall Ferdinand Schörner'e ulaştıracaktı. Hitler'in yeni ordu başkomutanı tayin ettiği Schörner'in ordu grubu bu dağlarda daha sapasağlam duruyordu. General Burgdorf da Schörner'e ayrıca bir mektup göndermiş, Hitler'in vasiyetnamesini bugün Himmler'in ihanet haberi üzerine yazdığını, bunun değişmez bir karar olduğunu bildirmişti. Sander ile Rolens de ellerindeki suretleri Dönitz'e götüreceklerdi. Bormann da Sander'e ayrıca bir mektup vermişti. Sayın Grand Amiral, tümenlerin hiçbiri gelmediği ve durumumuz da umutsuz olduğu için Führer dün gece ekli siyasi vasiyetnamesini yazdırttı. Heil Hitler. Üç haberci öğle üzeri tehlikeli yolculuklarına çıktılar. Tiergarten ve Charlottenburg'dan kenar kenar batıya doğru ilerlediler. Havel Gölü'nün başında Pichelsdorf'a ulaştılar. Burada Hitler Gençliği Örgütü'nden bir tabur, hayali Wenk ordusu gelecek diye köprüyü koruyordu. Buraya kadar 3 Rus halkasını geçmişlerdi. Bu 3 halkanın biri Tiergarten'ın ortasındaki Zafer Sütunu'ndan, ikincisi parkın ötesindeki hayvanat bahçesinden ve Pichelsdorf'tan geçiyordu. Ama geçecekleri daha birçok hat vardı. Başlarına bir sürü dertler gelecekti. Trevor Roper'ın The Last Days of Hitler adlı kitabında bu habercilerin başlarından geçenlerin kısa bir hikayesi vardır. Ama Heinz Lorenz'in bir açıklaması olmasaydı Hitler'le Goebbels'in veda mesajları ortaya çıkmayacaktı. Binbaşı Johannmayr elindeki belgeleri Westfalia'da Iserlohn'da bulunan evinin bahçesine gömmüştü. Sander de elindekileri Tegernsee'de bir Bavyera köyündeki ağaç kütüğüne saklamıştı. Sonradan adını Wilhelm Paustin'e çevirerek gizlenmiş ve yeni bir hayat kurmaya çalışmıştı. Ama aslında Lorenz sır saklamayacak kadar boş boğaz bir gazeteciydi ve rastlantıyla günün birinde ağzından bir söz kaçırınca hem kendi elindeki kopyalar hem de öteki habercilerin sakladıkları yazılar ortaya çıktı. Ama zaten bütün bu tehlikeleri atlatarak hatları geçmiş olsalar bile artık bu mesajların ne Dönitz'e ne de Schörner'e bir yarar dokunabilirdi. Nitekim onlar da bu mesajları alamadılar zaten. O gün sığınaktan ayrılanlar yalnız bu 3 haberciden ibaret değildi. Yeniden bir durgunluk dönemine giren Hitler, askeri durumu görüşmek üzere hemen hemen 6 yıldan beri aynı saatlerde başlattığı savaş toplantısını açtı. Sanki hiçbir şey olmamış, her şey bitmemiş gibi General Krebs Rusların geceleyin ve sabahın erken saatlerinde başbakanlığa doğru yeniden ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Şehirdeki savunucuların cephaneleri daha da azalmıştı. Wenk'in imdat ordusundan hiçbir haber yoktu. O sırada yapacak işleri pek olmayan ve liderin kendi isteğiyle seçtiği ölüme katılmak istemeyen 3 yaver Wenk'ten haber almak üzere sığınaktan çıkmalarına izin verilmesini istediler. Hitler isteklerini kabul etti ve General Wenck'i bir an önce harekete geçmeye zorlamalarını söyledi. 3 subay öğleden sonra sığınaktan ayrıldılar. Az sonra bunlara bir 4.'sü de katıldı. Savaşın başından beri iç çevrenin 2. derecede bir üyesi olan Hitler'in havacı yaveri Albay Nikolaus von Below. O da intihar etmenin gerekliliğine inanmıyordu. Başbakanlık sığınağında artık yapılacak bir işte kalmamıştı. Führer'den izin istedi ve aldı. Führer hayatında o günkü kadar akıllı uslu olmamıştı. Hava albayından son bir mesajın ulaştırılması için yararlanabileceğini düşündü. Bu mesajı General Keitel'a göndermek istiyordu. Bormann onun da ihanete saptığından şüphelenmişti. Savaş kahramanımız kendisini terk eden orduya son bir darbe daha indirecekti. Geceleyin saat 10'da yapılan durum toplantısında verilen haberler Führer'in orduya karşı kızgınlığını büsbütün arttırdı. Bu sırada kuşatılmış olan Berlin şehrinde Hitler'in hayatını birkaç gün daha uzatmak için durmadan harcanan yırtık pırtık elbiseler içindeki yaşlı Volkssturmlarla zavallı küçük Hitler gençliğine komuta eden General Weidling, Rusların Saarlandstraße ve Wilhelmstraße boyunca ilerlediklerini ve Başbakanlığın az ilerisindeki Hava Bakanlığı'na geldiklerini bildirdi. Düşmanın en geç 1 Mayıs'ta Başbakanlığa ulaşacağını söyledi. Yani 1-2 gün içinde. Artık her şey bitmişti. O güne kadar başkentin yardımına koşacağı sanılan hayali orduları yönetip duran Hitler bile anlamıştı bunu sonunda. Son mesajını da yazdırttı. Bu mesajı Keitel'a vermesini Below'dan rica etti. OKW başkanına Berlin savunmasının sona erdiğini, teslim olmaktansa kendisini öldüreceğini, Göring ile Himmler'in kendisine ihanet ettiklerini, Amiral Dönitz'i kendi yerine tayin ettiğini bildirdi. Bu kez kendisi de başında olduğu halde Almanya'yı yine yenilgiye sürükleyen silahlı kuvvetlere söyleyecek bir tek sözü vardı. Donanma görevini mükemmelen yapmıştı. Luftwaffe cesurca dövüşmüştü. Hava kuvvetlerinin savaşın ilk zamanlarındaki üstünlüğü, yitirmesinin sorumluluğu yalnızca Göring'e aitti. Orduya gelince, basit erler de çok cesurca çarpışmışlardı. Ama onları yenilgiye sürükleyen generaller olmuştu. Ve tabii bu arada Keitel. Mesajına şöyle devam ediyordu. Halk ve silahlı kuvvetler bu uzun ve zor mücadelede her şeyini vermiştir. Yapılan fedakarlık muazzamdır. Ama birçok kimseler benim güvenimi kötüye kullanmışlardır. Bu savaş boyunca direnmeyi bozan sadakatsizlik ve ihanet olmuştur. Bu bakımdan halkı zafere ulaştırmak fırsatı bana verilmemiştir. Ordu genelkurmayı 1. Dünya Savaşı'ndaki genelkurmayla mukayese edilemez. Başardığı işler cephede başarılan işlerin çok gerisinde kalmıştır. 47. ayrımın sonu. Sayfa 1423.